Arabi Allah'ın yaratmasını insanın konuşmasına benzetir. Nasıl ki biz kelimeleri telaffuz ediyoruz. Mesela çiçek diyoruz, güneş diyoruz ve muhatap da bunu anlıyor. Ve çiçeğin, güneşin kendine göre zihinlerde bir karşılığı var. Allahu Teala mücessem kelimelerle konuşuyor. Yani alemi yaratmış, Allah'ın güneş demesi güneş şeklinde, yani güneşi meydana getiriyor. Çiçek demesi çiçeği meydana getiriyor. Bunun bir nevi kelama yansıması. Bediüzzaman bunu muhakemat, unsurul belaat ikinci meselede şöyle açıklıyor. İkinci mesele, kelamın hayatlanması ve neşvü neması manaların tecessümü ile manaları gözle görülür hale getirmek ve cemadata nefi ruh etmek, cansızlara ruh üflemekle bir mükaleme ve mübahaseyi içlerine atmaktır. Birazdan bu daha iyi anlaşılacak. Şöyle, deveran ile tabir olunan vücutta vademde iki şeyin mukarenetiyle, biri ötekisine illet ve mehaz ve menşe zannolunması olan, itikad-ı örfi üzerine müesses olan, mağlatay-ı vehmiye üstüne mebni olan, kuvve-i hayalden neşet eden sihri beyanıyla, sehhar gibi cemadatı hayatlandırır, birbirine söylettirir. Burada sihri beyani hadiste geçen bir ifade. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve inne minel beyan ile sihra buyuruyor. Beyanın bir kısmında sihir vardır. Tabi her beyanda bu yoktur ama bazı beyanlar büyüleyici bir etkiye sahiptir. Bu açıdan sihri beyani denilmiş buna. Ve yani sihirbaz söz gelimi Hz. Musa'nın karşısına çıkan sihirbazlar ellerine cansız böyle ip, böyle asa, değnek bunları aldılar ve onları hareketli bir hale getirdiler. Hareketli hale gelince millet baya bir heyecanlandı. Kelime dediğimiz, lafız dediğimiz bunlar normalde hayatlar değil. Ama o şekilde tasvir edersiniz, o şekilde kullanırsınız ki bunlar da böyle adeta hayatlanır. O cansız kelimeler muhataplarının zihninde harekete başlar. Bunu mağlatay-ı vehmiye, yani vehim bu noktada böyle olduğunu hayal edebiliyor. Böyle hayal etmek ona zor gelmiyor. Bu özellikle teşhis ve intak sanatıyla gerçekleşiyor. Malum intak cansızları veya hayvanları konuşturmak, teşhis ise onlara bir şahsiyet vermek, onları insan gibi duygulandırmak. Ve bunun edebiyatta bir karşılığı var. Mesela Ragıp şiirinde diyor ki, Ragıba, ey Ragıp, düşmanın aldanma tevazularına, seyl divarın ayağın öperek hedmeyler. Ey Ragıp, düşmanın tevazularına aldanma, sel duvarın ayağını öper. Ama o şekilde o duvarı yıkar. Burada sele ayak öpmek nispet edilmiş. Bu edebi bir sanat oluyor. Kur'an'da da bunun misalleri var. Mesela Kur'an'da Allahu Teala cehennemle konuşuyor. Hel imtele'ti, doldun mu diye soruyor. Cehennem de diyor ki hel min mezid, daha yok mu? Öte yandan yine cehennemle ilgili tekadü temeyyezü minel gayz. Cehennem neredeyse onlara, kafirlere öfkesinden paramparça olacak. Burada öfkeden kıpkırmızı olmak cehenneme nispet ediliyor. Bir de mesela şu ayete bakalım. Fema beket aleyhimus sema'u vel ard. Firavun ve onunla beraber suda gark olan, boğulan kavminin durumu taraf ilahiden şöyle anlatılıyor. Gök ve yer o kafirlerin ölümüne ağlamadı. Burada gök ağlar mı, yer ağlar mı hatıra gelebilir ama üslup böyle. Onlara ne gök ağladı ne de yer. Eğer istersen gürültülü menzil ıtlakına şayeste olan bu beyte gir. Yunacinil ihlafu min tahti matlihi ve tahtasimul amalu vel ye'su fi sadri. Şair burada diyor ki, alttaki ifadeden okuyayım. mumatalayı hak perdesi altında hulful vaat benimle konuşuyor. Der aldanma. Onun için sinemde ümitlerim yeis ile kavgaya başladılar. O mütezelzil hane olan sadrımı harap ediyorlar. Yani hulfu birisi vaatte bulunuyor ama ya olmazsa, yani gecikmeden dolayı muhatabın zihninde emel ve yeis muharebeye başlıyorlar. Ve emel diyor ki, emel yani ümitle buna bakmak, o diyor ki söz verdi yapacak. Yeis de diyor ki ama geciktirdi, yapmayacak. Sanki içinde iki varlık onunla konuşuyor. Göreceksin nasıl şairi sahir, emel ve yeisi teçsim etmekle hayatlandırarak, nemmam olan ihlafın fitnesiyle bir muharebe ve muhasamayı temsil eyledi. Yani burada şair, emel ve yeisi, yani ümitle bakmak veya ümitsizlikle bakmak, bunu mücessem hale getirdi. Bir tarafta yeis var, öbür tarafta emel var. Bunlar birbiriyle konuşuyor. Ve bunları hayatlandırmış oldu. Sözünde durmamak veya geciktirmek gibi buradan kaynaklanan böyle bir savaş, bir muhasama, birbirine hasım olma burada yer aldı. Güya sinematograf gibi bu beyit senin aklına rüya görünüyor. Evet, bu sihri beyanı bir nevi tenvim eder. Yani sinemada nasıl ki arda arda geliyor bir hareketlilik ve bir canlılık oluyor. Aslında canlı bir şey yok orada ama insana öyle geliyor. Burada da insanın zihninde bu gibi anlatımlar bir hareketliliğe ve bazen birbirine bu şekilde farklı şeyler söylemek gibi, birbirine hasım olmak gibi bunları netice veriyor. Evet, bu sihri beyani, beyandaki bu sihir, etkili anlatım bir nevi tenvim eder. Adeta hipnotize eder ve muhataplarını etkiler. Veyahut yerin yağmur ile muaşaka ve şekvasını dinle. İşte teşekkel ardu gaybetehu ileyhi ve terşufu ma'ahu raşfer rudabi. Arz yağmura niye görülmüyorsun dedi ve onun suyunu mahbubun ağız suyu gibi emdi. Yani yağmurun geç gelmesini ona teşekkür eder, mahbubun ağız suyu gibi suyunu emer. Acaba yeri Mecnun, Sehab-ı Leyla haletlerinde bu şiir sana tahyil etmiyor mu? Burada tahyil ve teçsim iki anahtar kelime hükmünde. Mesela Seyyid Kutup, Tasvirul Fenni fil Kur'an adıyla bir çalışması var ve Kur'an'da edebi tasvir diye bunu ifade ediyor. Yani o şekilde tercüme ettiler Türkçe'ye. Hakikaten harika bir çalışma ve o çalışmada Kur'an-ı Kerim'de bu tarz anlatımın bolca olduğu nazara veriliyor. Mesela فَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَدَبِ, ne zaman ki Musa'dan gadap sesini kesti. Yani burada Musa'nın öfkesi, tabi evveliyle ifade edecek olursam, Hazreti Musa Tur'a gidiyor ve 40 günlük bir inziva sonrası kendisine Tevrat levhaları veriliyor. Kavmine geldiğinde kavmini buzağı heykeline tapar bir vaziyette buluyor ve o derece öfkeleniyor ki yerine bırakmış olduğu kardeşi Harun'u sakalından saçından tutuyor, sürüklüyor. Peygamber peygambere bunu yapıyor. Sen ne yaptın, niye kavmime sahip çıkmadın diye. O da diyor ki, ey anamın oğlu, bana yapacağım bu, yaptığım bu hareketle düşmanları sevindirme. Ben elimden geleni yaptım ama dinlemediler diyor. İşte devamında فَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَدَبِ, ne zaman ki Musa'da öfke sesini kesti. Burada Türkçe'ye ifade ederken, tercüme ederken veya mealini verirken Musa'nın öfkesi sustuğunda, öyle de denilebilir. Ama Kur'an'daki anlatımda öfke sanki ayrı bir şahsiyet gibi anlatılıyor. Yani Musa'nın içinde farklı bir şahsiyet ve o sanki Musa ile konuşuyor. Vur, kır, ağzını burnunu dağıt gibi belki. Bu şekilde onunla konuşuyor. Ama neticede sesini kesiyor, ikna oluyor. İkna olduğunda kardeşine dua ediyor. Ya Rabbi beni de kardeşimi de affet diye ve o şekilde dua ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu bolca örnekleriyle görebilmek mümkün. Bediüzzaman burada şiirden örnek verdi. İşte bu şiirde yeri Mecnun, sehabı yani bulutu Leyla gibi gösteren bir anlatım var. Tekrar nazara verecek olursak, teşekkel ardu gaybetehu ileyhi. Arz buluta halini şikayet etti. Niye görülmüyorsun dedi. Ve terşufu ma'ahu raşver rudabi. Ve oradan gelen yağmuru mahbubun ağız suyunu emer gibi emdi. Burada sanki yer mecnun ve uzun zaman işte buluta müştak ama bulut görülmemiş ve bundan dolayı bir iştiyak hali, hatta hani insan susuz kaldığında dudakları çatlar, sanki yeryüzü de susuzluktan dudakları çatlamış insan misali, yağmur gelmediğinden dolayı çatlamış vaziyette ve bulutu gördüğünde şikayet ediyor. Niye görülmüyorsun, seni özledim şeklinde ve yağdığında da vız vız gibi sesler çıkararak bu şekilde oradan nasibini alıyor. Tembih, bu şiiri güzel gösteren içindeki hayalin hakikate bir derece müşabehetidir. Zira yağmur gecikse, sonra gelse toprak vız vız gibi bir savtı, sesi çıkartarak suyunu çeker. Bu hali gören geçliğine, yani yağmurun geç yağdığına ve şiddeti ihtiyacına, toprağın da buna son derece ihtiyacı olduğuna intikal ettiğinden meşhur deveranın sırrıyla ve tevehhümün tasarrufatıyla bir muaşaka ve bir mükaleme suretine ifra eder. İşaret her bir hayalde bu çiznök gibi, bu tohum gibi, bu misalde olduğu gibi bir tane-i hakikat bulunmak şarttır. Yani burada evet bu şekilde cemadata, cansızlara bir nevi hayat vermek, ruh üflemek bu var. Ama bunun bir karşılığı da olmalı. Belli bir tane-i hakikate dayanmalı. Yoksa mesela çekirdekle herhangi bir odun parçası aynı şey değil. Çekirdeği toprağa atıyorsun, sümbürleniyor, büyüyor. Hatta oradan kocaman bir ağaç çıkıyor. Ama odun parçasını, aynı büyüklükte bir odun parçasını toprağa attığında o çürüyüp gidecektir ve oradan bir şey bitmeyecektir. İşte kelimeleri seçerken ona göre seçmek ve ona göre kullanmak lazım. İşte Türkçe'de benzeri bir en güzel anlatımlardan biri belki. Yer ve gök arasındaki münasebeti beyan babında şöyle denilebiliyor. Gök ağlamadıkça yer gülmez. Burada göğün ağlaması, yerin gülmesi. Göğün ağlaması yağmur. Ve yağmurda hani insan ağladığında damla damla gözyaşları aşağıya yuvarlanıyor ya, yağmurda da gökyüzünden damla damla yağmurun yağması söz konusu. Arada bir benzerlik var. Öte yandan yağmur yağmazdan önce yeryüzü kupkuru vaziyetteydi. Yeşillik yoktu, çiçekler açmamıştı. Ama yağmur geldikten sonra yeşillendi ve rengarenk çiçekler de açtı. İşte yeşillenmesi, rengarenk çiçekleri açması, bu da bir nevi yeryüzünün gülmesi şeklinde değerlendiriliyor. Bu harika bir anlatım şekli ve bu harika anlatım mesela çizgi filmlere yansıyor. Çizgi filmlerde cansız gördüklerimizde konuşuyor. Dağların konuşması veya gökyüzünün konuşması gibi bunlar karşımıza çıkabiliyor. Veya hayvanların birbirleriyle konuşmaları olabiliyor. Mesela Mevlana'nın Mesnevisinde Kelile ve Dimne'den bayağı iktibaslar var. Kurt çakal hikayeleri. Ve Mevlana bunu ifade ederken diyor ki, manaya aşina olmayanlar Mesnevi'yi okuduklarında kurt çakal hikayesinden ibaret zannederler. Ama manaya aşina olarak olanlar bilirler ki Mesnevi Kur'an'ın bir tefsiridir. İşte Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisinde zaten teşhis, intak bu gibi sanatlar var ve Allahu Teala bize göre cansız olan bu varlıklara adeta canlı tarzda hitap ediyor ve bize göre şuuru olmayan bu varlıklara şuurlu, hissiyatı olan varlıklar şeklinde bir takım hislerini onlara ifade ettiriyor. Bu anlatımda da çok güzel bir anlatım şekli. Mesela bazıları bunu şöyle yakalayabiliyorlar. Diyelim Uhud üzerinden, Uhud Dağı üzerinden Uhud Harbi'ni anlatıyor. Ve burada konuşan Uhud ama o münasebetle Uhud'daki yiğitlikler, Uhud'daki bir takım durumlar anlatılabiliyor. Veya Arafat, Arafat Dağı, Arafat Dağı'yla diyelim Arefe günü Arafat'ta vakfeye duranların durumu anlatılabiliyor. Veya bir başkası tarihçi Nehirlerin Dili diye kitap yazmış. Hangi savaş, hangi nehrin orada olmuşsa bakıyorsunuz o nehrin diliyle anlatıyor. Nehirler konuşuyor. Ve bu anlamda baktığımızda gerçekten etrafımızdaki varlıklar adeta bizimle konuşur ve biz de bunu konuşmalarımıza yansıtabiliriz. Burada ince bir noktaya da dikkat çekmiş olayım. O da şu, bazıları bu gibi ayetleri değerlendirirken mecaz olarak değerlendiriyor. Mesela diyelim Firavun kavmi, Firavun ve kavmi helak edildi, suda boğulup gittiler. Ayet-i Kerime diyor ki, biraz önce nazara verdiğimiz şekliyle, onlara ne gök ağladı ne de yer. Burada onlara gök ağlamadı, yer de ağlamadı. Bazı tefsirlerde bunu şöyle görüyoruz. Burada mecaz var diyorlar. Yani onlara ne gök ehli ağladı ne de yer ehli. Göktekiler de yerdekiler de onlara ağlamadı. Bu da bir yorumdur. Böyle de bakılabilir. Ama Mevlana sanki böyle denilmesine gönlü razı değil. Ve Mevlana bu gibi meseleleri anlatırken şu veciz ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, bize göre bir ruh olanlar indi ilahide ziruhtur. Yani bize göre ruhsuz, cansız ama Allah katında ruhlu ve canlı hayatlar ve hissiyatı var. Günümüzde teknoloji biraz buraya doğru da sanki geliyor. İşte mesela bitkilerin bizim bildiğimiz bir his dünyası yok. Ama sevgiyle onlara bakıldığında daha iyi açtıkları, ilgilenen olmadığında sönüp gittikleri ifade edilir. Ve bunu ölçebiliyorlar. Yani sevgiyle bakanların onlarda meydana getirdiği etkiyle hiç ilgi duymadan veya düşmanca bakanların onlardaki etkisini ölçebiliyorlar. Böyle olunca belki bize göre daha alt boyutlarda olabilir onların hisleri ama belli ki onların da hisleri var. Hayvanlar, işte köpeklerle, koyun keçi gibi hayvanlarla insanlar yakın komşu durumunda. Özellikle onlarla yakın bir hayatı olanlar bunu bilirler. Kedinin, köpeğin, koyunun, keçinin kendine göre bir his dünyası da var. Belki dili yok ama hisleriyle sizinle bir nevi anlaşıyor ve hal ve tavırlarıyla da bunu size gösteriyor.